Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük üstadım.
Hocam bugün psikolojide çok güzel konular var. Bizim bu yine Latihasen kitabından okuyorduk. Bilgi mutluluktur.
Niye hocam? Cahillik mutluluktur hocam, diye bir sıra var. Hocam, hemen tartışalım yani.
Tartışalım önce. Hocam bu konuyu merak etmeyin ama ben kazanacağımı düşünüyorum. Çünkü ayet hadisler benim yanımda.
Eyvallah tamam hocam.
Şimdi hocam diyor ki bu müellifimiz huzura refaha kavuşmanın bir yolu da ilim sahibi olmaktır. Çünkü ilim bir nurdur. Gizli olanı aydınlatır, ufuk açar. Bir de ayet-i kerim hocam, onu da hemen okuyayım. Ölüyken hidayetle dirilttiğimiz, kendisine insanlar arasında yürüyecek bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan çıkamayan kimse gibi olur mu diyor hocam.
Hmm.
Şimdi hocam bir de şu hadisi hatırlatayım, ondan sonra yorum size bırakacağım. Kendini bilen Rabbini bilir.
Evet.
Bilmek mutluluktur hocam ya.
Evet, ayette evet. Karanlık ve ölü diyor. Karanlıkta ve ölü. Halbuki biz buradan baktığımız zaman o insanı canlı görüyoruz yani. Ama demek ki hidayetin getirdiği bir kalp dirilişi var. Aslında tam burası psikoterapilerle tasavvufun ayrıştığı nokta hocam. Mesela psikoloji de bir anlamda insanın mutluluğunu amaçlıyor. Ama bunun için yürüdüğü yol duyularımız ve aklımız üzerinden bir yürüyüş yapıyor. Ama şöyle düşünün, aklınız ve duyularınız son derece iyi, psikolojiniz de iyi, zihinsel anlamda durumunuz ve bilişsel boyutunuz da iyi, eyvallah. Ama kalbinizde problem hissediyorsunuz. Bu bizim Karadeniz'de ha burada bir öküz oturuyor, bir çimde de söylerler bunu. Ya da içimde öyle bir kara öyle bir boşluk var ki sanırsın ki Samanyolu galaksinin merkezindeki kara delik.
Hepsini yutacak kadar.
He, yutacak gibi yani. Beni de yutup götürecek ve insanları da yutup götürecek gibi. Demek ki oradaki bilgi hocam kalp temelli bir bilgi. Yani eyvallah. Onu mutluluğa götüren. Yoksa bolca ansiklopedik bilgi ya da Instagram'da Reels videolarında öyle gezip dolaşarak elde ettiğim videolar, oradan elde ettiğim bilgileri o anlamda insanı mutluluğa götürmüyor.
Hocam zaman zaman konuşuyoruz yani, bazı psikologlar diyorlar ki biz bu dünyaya fırlatılmış, manasız, hedefsiz varlıklarız diye düşünen bir insan da.
Kim söylüyor hocam? Üstelik bunu varoluş insancı psikoterapinin şimdiki zirve isimlerinden bir tanesi Yalom diyor. Ben bunu söylediğimde insanlar inanmıyor da kitabından alıntıyı gösteriyorum. Şimdi fotoğrafını göstereceğim. Eyvallah. Yani. Ve gerçekten o fırlatılma talihsizliğindeyiz diyor. Ve devam ediyor hocam. Onun için biz diyor kendi kendimize anlam üretmeliyiz. Niye? Mutlu olabilmek için. Eğer anlam üretmesek ne olacak? Anlam üretmesek yandık. Çünkü anlamsız yaşanmıyor. Fakat diyor anlamı kendimiz uyduracağız. Öbür taraftan da bunu uydurduğumuzu kendimize söylemeyeceğiz.
Kendi kendimizi kandıracağız.
Hileli manevra diyor buna. Allah yani Allah. Kendi kendini kandıracaksın ama kendi kendini kandırmadığına inandıracaksın kendine. Böyle çok garip bir paradoks hocam.
Şimdi hocam İslam açıdan baktığımızda tasavvufu açıdan nereden geldiğimizi biliyoruz. Nereye gideceğimizi biliyoruz.
Evet.
Nasıl gideceğimizi de biliyoruz. Elimizde pusulamız da var. Yani evet. Duygusal pusulamız Kur'an-ı Kerim. Nasıl kızarız, ne kadar kızarız, ne kadar üzülürüz. Mesela ayet-i kerimede eline geçen çok sevinme, kaybettiğine çok üzülme diyor. Yani bütün duygularımızı nasıl kontrol edeceğimizi Kur'an-ı Kerim bize çizmiş.
Evet.
Mesela düşmandan korkmayın ama yılandan korkabilirsin. Musa aleyhisselam yılandan korkmuş. Ne bileyim, hasta olduk üzülebiliriz. İşte Nuh aleyhisselam çocuğunu kaybetmiş, Kenan'ı üzülmüş ama diyor ki Allah-u Teala o senin çocuğun değil. Yani çok kötü bir insanmış. Çok kafaya takma diyor hocam tabiri caizse. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, elimizde pusulamız da var. Şimdi böyle bir insanla denizde kayboldunuz. Bir kayık içindesiniz. Yani belki kara, 50 mil ötede kara var ama siz bilmiyorsunuz. 50 mil mi, 500 mil mi?
Evet.
Böyle bir bilinmezlikler içinde gitmek mi daha güzel? Bilerek yürümek mi güzel?
Evet hocam, hakikaten insan için en böyle korkunç şeylerden bir tanesi belirsizlik. Tehlikenin kendisi değil yani. Ben bunu bizzat da yaşadım hocam. 17 Ağustos depremi olmuştu ya. Ben uyanıktım hocam. Şimdi sallantı başladı. Ben ayağa kalktım. Beni bir duvardan öbür duvara atıyor. Ama ben ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Aklıma deprem gelmiyor. Bir ihtimal dedim Yunanistan'la savaş çıktı, bombardıman yapıyor. Sonra dedim bomba bu kadar binayı sallayamaz. Herhalde uçak düştü diyorum falan. Ama o ne olduğunu bilmemenin verdiği dehşet acayip. Sonra birden Doğan Celoğlu'ndan bir satır geldi aklıma. Bir deprem olayı yaşamıştı, onu anlatmıştı. Dedim bu deprem. İlginç bir şekilde ben rahatladım.
Tabii.
Yani belirsizliğin dediğiniz o bilinmezliğin getirdiği dehşet çok fazla ve modern zamanda, postmodern zamanlarda en büyük problem insanın bu varoluşsal sorulardaki bilinmezlikleri onu şeye sokuyor, girdaba sokuyor.
Bir de hocam psikolojik sıkıntıda, tıbbi bir sıkıntımızda derdimizin ne olduğunu bilirsek tedavi de ararız. Diyelim evet. ki bir hastalık var, bilinmiyor sebebi. Baş ağrısı var bir kardeşimizde. Sebebini bulamıyor doktorlar. Şimdi bunun tedavisi de yok. Ama migren desen, ne bileyim başka bir hastalık deseniz veya işte psikolojik bir sıkıntısı var kardeşimizin, kaygısı var. Belki kaygısını bir şekilde giderebilirsiniz.
Evet.
Bu sebeple hani bizim dinimiz bilgiye çok önemiyet veriyor. Esasında modern çağda hocam bilim ve teknoloji çağı değil mi? Yani evet. bilişsel çağda yaşıyoruz. Her evet. şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Ama sıkıntı bugün şurada. Biz bilgi deyince sadece maddi bilgiyi anlıyoruz. Yani bedenimizle alakalı şu anda bilgilerimiz çok arttı. Yani bir gözle alakalı doktor var, kulakla alakalı doktor var. Yani bütün boğumlarımızla alakalı neredeyse evet. doktor var ama ruhani konuda da cehaletimiz artmaya başladı. Yani ruhumuz yoktur diyoruz veya var desek bile yokmuş gibi yaşıyoruz.
Evet.
Ruhun sıkıntısını, gıdasını, besinini öğrenme gibi gayretimiz olmuyor modern insanın. Bu sefer sapasalan bir insan hiçbir azasında ağrı yok ama ruhu ağrıyor mesela. Stres evet. kaygı yaşıyor.
Evet yani ruh ağrısı çok güzel bir tabir olacağım ve çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi ve ağrı da çok karmaşık bir konu. Yani sadece fizyolojik ağrılar hocam bir kısmı psikolojik boyutu olan ağrılar. Bir de insan ilginç ağrılar da üretiyor. Mesela diyelim ki bir asker hocam savaşta bacağı kopmuş ama bacağı ağrıyor.
Bacağı varmış
olmayan
gibi.
Olmayan bacağı ağrıyor. Şey yapıyorlar hocam ona fantom bacak diyorlar. Bir yapay bacak takıyorlar. Ona tedavi uyguluyorlar ve ağrı geçiyor.
İlginç.
Yani aslında o içinde o organın eksikliğinden kaynaklı yaratılıştan gelen bir parçasını kaybetmenin verdiği o ruhsal ağrı kavramına çok uygun düşüyor yani. Malumat çok ama dediğiniz gibi insanın özüne dair Alexis Carrel de mesela onu vurguluyordu hocam. İnsan denen meçhul kitabı ki ona Nobel ödülü kazandırmıştı. Yani insanla ilgili çok fazla bilim var ama bütün bu bilgileri böyle bir araya toplayan hikmet perspektifinden onları bir araya getiren bir bilim yok. Ve bunlar arasındaki çatışmalar hocam çok şiddetli çatışmalar. Yani nörobiyolojinin insana yaklaşımıyla psikolojinin ve sosyolojinin insana yaklaşımı çok farklı. Ya da psikolojinin kendi içerisinde diyelim ki davranışçı yaklaşımıyla transpersonel psikolojinin yaklaşımı çok farklı. Dolayısıyla insanlar kendilerini bu bilimsel disiplinler arasında da parçalanmış hissediyor.
Bir de tabii tasavvufun şöyle bir farklı yaklaşım var hocam. Yani tasavvufta bilgi demek yaşamak demektir.
Kesinlikle.
İrfana dönüşmeyen bilgi esasında cehalettir.
Evet. Siz demiştiniz ya kendini bilmek. Mesela oradaki orijinalinde kendini arefe kökünden geliyor. Yani
marifet etmek.
İrfan kökünden geliyor. Şimdi marifeti de biz Türkçe'ye bilgi diye çeviriyoruz, malumatı da bilgi diye çeviriyoruz. Halbuki ikisi arasındaki fark herhalde marifetin kalp temelli bir bilgi olması.
Marifet yaşanmış, tecrübe edilmiş bilgi demek esasında. Hmm. Malumat ise orada bir mesela bir şehir var, ben gitmemişim ve görmemişim. Onunla alakalı bilgiyi alıyorum. Buna biz işte aynal yakın, hakkal yakın değişik mertebeler evet. var. Biliyorum orada bir şehir var. Ama hani orada bir köy var, bizim köyümüzde bir şehir vardı. Çocukluk yılında okurduk ya hocam.
Evet, evet.
Gitmesek
evet.
de görmesek
de. Gelmesek de o köy bizim köyümüz.
Şimdi tasavvufta gitmesek ve görmesek hadisesi yok.
Evet.
Yani gideceksin ve göreceksin.
Evet, bir de herhalde şey, bir bilgi var ama zihinsel bilgi onu içine yedirememişsin. Diyelim ki sigaranın zararlı olduğunu biliyorsun ama kendini engelleyemiyorsun. Demek o zaman, ki kalbine yedirememişsin o bilgiyi demek yani.
O zaman sen bilmiyorsun diyor sufiler.
Hmm.
Bu sebeple yani tabii tasavvuftaki bilgi daha farklı bir şey. Esasında şunu hocam söyleyebilir miyiz? Bugün gerçekten bilgi öğrenmek için çağımızda müthiş imkanlar var.
Evet.
Ve maalesef biz bu imkanları hep kötüye kullanıyoruz. Yani şu kompütürler, bu cep telefonları, o kadar güzel böyle belgeseller, şunlar bunlar da var. Ama genel insanlar oyun oynamak için bunları veya sosyal
oynamak,
medyada...
Oynamak, eğlenmek, zaman öldürmek yani çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi. Halbuki insanın en kıymetli şeyi, yani hayat diye bir şey yok diyorum ben bazen de, seminerlerde şaşırıyor insanlar. Hayat dediğin şey Allah'ın sana bahşettiği bir zaman. Yani kimse senin hayatını çalmıyor görünürde ama zamanını çalıyorsa... O zaman aslında hayatından bir şey çalıyor demektir. Ya da sen zamanını öldürüyorsan... O zaman aslında yaşamını öldürüyorsun demektir yani.
Gerçekten çok doğru. Hocam tasavvufta İbnül Vakit olmak var.
Evet.
O vakitte ne gerekiyorsa onu yapmak gerekiyor. Bazen kitap okumaktır bu, o vakitte yapılması gereken. Evet. Bazen siz sık sık diyorsunuz ya, kafanızı kaldırıp gökyüzüne bakmaktır.
Evet.
Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte göklere bakın diyor. Bize meydan okuyor. O güzelliği seyredin diyor. Sizin evet. için avize yaptım diyor. Yıldızları. Biz ise hiç aldırış etmeden yani geçip gidiyoruz yani.
Evet. Yani oradaki halbuki ölçüyü, ahengi görsek, matematiği görsek, geometriyi görsek oradan hayata uygulama yolu da bizim önümüze açılacak. Yani Rahman suresinde göklerdeki ahenkten, ölçüden, mizandan söz edildiği gibi yeryüzünde de ölçü ve dengeyi tutturma vurgusu var yani. Bunu sadece bir terazi olarak değil, bir kentleşme planı olarak, bir işte yerleşme planı olarak, bir bina yapımında insani olması gibi bütün bunların hesaba katılması gereken bir şey.
Esasında bizim ecdadımız yani Peygamber Efendimiz'den sonraki dönemde bu Allah'ın bu ilimle alakalı, bilimle alakalı ayetleri güzel anlaşılmış. Matematikte, astronomide yani aklınıza gelen her şeyde.
Evet.
Acayip bir ilerleme var hocam. Darül Hikmeler kurulmuş. Bütün eserler tercüme ettirilmiş. Hintçeden, Grekçeden, aklınıza gelen her dilden. Hatta Halife evet. Memun getirdiğiniz kitabın ağırlığında size altın veriyormuş. Düşünebiliyor musunuz? 2-3 kiloluk bir kitap yazma eser getirdiniz. Altın alıp gidiyorsunuz. Böyle bir ilme karşı açlık var. Bugün ise maalesef biz İslam alemini hocam biliyorsunuz hep arkadan nal toplayarak devam ediyoruz. Yani her sahada belki yeni yeni Allah'a şükür ülkemizde işte uçak siga yapımında bir ilerleme oldu ama hala batıya oranla çok gerideyiz yani.
Tabii bu uzun zamanda olacak bir şey ama dediğiniz gibi bilginin önemini ve bu bilginin de özellikle bir boyutunun kalp temelli olması insana vizyon, ufuk ve huzur ve mutluluk verecek olan bir şey. Orada insan aşırı bilgi de kayboluyor. Eskiden hocam bir kütüphanede ne kadar kitap var bununla övünülürdü. Şimdi artık bir yılda üretilen bilgiler gigabayt da yetmiyor, terabayt vesaireyle ölçülmeye başlandı. Yani sadece bilgisayarda ne kadar yer tutuyor onunla ölçülmeye başlandı. Bilgi bu anlamda çok aşırı bir bilgi var ama sonuçta insan burada işine yarayan, ona ufuk açacak, yaşamını güzelleştirecek bilgilere ihtiyacı var yani. Bütün bilgiler de onun için fazla sonuçta öğrenebilecek olduğu bir şey değil.
Bugün hocam bir bilgi bombardımanı var işte. Bütün haberleri okuyoruz, WhatsApp'tan gelen mesajlar, acayip güzel hikayeler falan da. Bu sefer esasında tasavvufun verdiği kendini bil gerçeği olmazsa bu bilgiler biraz boşta kalıyor. Ben şöyle diyorum, insanın kendini bilmesi birse diğer bilgiler 0-0, 10-100 bin yapıyor. Evet. Ama siz kendiniz bilmiyorsanız sıfır yanına isterseniz 1000 tane sıfır koyun, 0+0 oluyor. Bu yüzden belki bugün psikolojiye bizim tasavvufun en büyük katkısı, İnsanın ruhunu bilmesi, kendini tanıması, nefsinin değişik seviyelerini bilmesi dersek, nefsi emmare, levvame, mülhimet işte bu şekilde devam ediyor. Evet. Belki mutluluğu daha çabuk yakalarız.
Evet, kesinlikle. Profesör Doktor Bozkurt Güvenç'in hocam bir antropoloji kitabı var, İnsan ve Kültür diye. Oradan şunu söylüyor, bilimin de bilmedikleri vardır. Onun sınırlarının ötesinde. Mesela niçin yaratıldığımızı diyor, bilimin konusu değildir diyor. Yaşamın anlamı, bilimin sınırlarını aşan bir şeydir. Yaşamın ötesinde ne var ne yok. Bunlar bilimin sınırlarını aşan şeyler. Şimdi bilim gerekli mi? Eyvallah gerekli. Modern bilim anlamında da bilim gerekli bir şey. Ama yeterli mi dediğimizde işte orası yetmiyor. Çünkü insanın en çok sormak istediği sorular burası aynı zamanda. Elbette onun gündelik yaşamı için teknolojiye, bilgiye ihtiyacı var. Bunlar gerekli bir şey. Bir de insanın varoluşuyla ilgili temel bir aydınlanmaya ihtiyacı var. Onu da orada tasavvufun ve hikmetin özel bir yeri var.
Gerçekten hocam bugün en büyük sıkıntı şu, hem ülkemizden bütün batı aleminde. İnsanlar bu tür varoluşsal bilgileri öğrenmek için hep doğuya gidiyorlar. Hint'e, Çin'e, işte Taoizm, Budizm, yoga, efendim işte meditasyon. Halbuki bizim İstanbul'umuzda, Konya'mızda Allah dostları, büyük Mevlana'larımız değil mi? Böyle tefekkürümüz var. O bizim ruhla alakalı mesnevi okuduğunuz zaman tam bir ruh orada arkeolojisi yapılmış. Ruhun bütün katmanları
evet.
aşağı kadar incelenmiş. Yani bütün eserlerimiz Gazali Hazretleri hakeza. Yani keşke bugün bizim bilimsel sahada psikolojiye bu katkımız olsa ve bunu güzelce böyle bir temellendirerek ontolojik temellerini sağlam kurarak keşke anlatabilsek.
Evet, ona ihtiyaç var şiddetle. Mesela hocam Doktor Suzuki, Reformlu arkadaşlığı vardı sanıyorum.
Ben de öyle hatırlıyorum.
O mesela Zen Budizmi Batılıların anlayacağı bir dille kaleme almıştı. Mesela Erich Fromm'un bir öğrencisi de vardı. Bu da İran'da Ali Rıza Ares'te Mevlana'nın kişilik çözümlemesini yapmıştı. Belki de modern psikoloji ile tasavvufun ilk kez böyle yan yana geldiği anlardan bir tanesi olmuştur. Çünkü doktora çalışması Ali Rıza Ares'in yapmış olduğu çalışma ve doktor hocası da Erich Fromm yani.
Geçen bir yerde hocam bir konuşma dinlemiştim de bu ilimlerin mertebesi, meratebil ulum diye geçiyor bizim İslami kaynaklarda. Her ilmin bir mertebesi var. Tabii şimdi biz maalesef onu da biraz kaçırmış gibiyiz. Yani tamam teknoloji çok önemli. Evet. Ama teknoloji sadece bu dünyadaki sorunlara belki çözüm üretebiliyor. Bir de insanın böyle yani ebediyete giden bir yolculuğu var. Burada tasavvuf, Kur'an-ı Kerim, hadisler, vahiy devreye giriyor.
Evet.
Bugün maalesef hocam şöyle bir algı da var laiklikle alakalı. Hani bu laiklik sadece bir siyasi bir idare yöntemi değil. Aynı zamanda bilişsel sahada yani laiklik işte şurayı dünyayı laiklik daha iyi bilir. Diğer konularda laiklik tarif eder gibi veya inkar eder gibi bir anlayış da var. Keşke bu sert şeyler çizgiler kalksa da dinin ve tasavvufun hayatın her alanında insana yol göstereceği nuru ve ışığı ortaya çıksa.
Evet mesela o bir dönem aslında pozitivizmin etkisiyle, modernizmin etkisiyle birlikte bir ateizm dalgası vardı. Çok güçlü bir dalga. Ama şimdilerde artık bir şekilde tekrar metafiziğe doğru bir yöneliş var. Mesela Newton fiziği hocam daha çok materyalizme bir referans olarak ortaya kullanılmıştır. Newton'un amacı bu değildi ama materyalizme kaynak olarak kullanıldı. Ama Newton fiziğinde devrim yapan yeni fizik, Einstein, Max Planck'tı, Heisenberg'ti, yeni fizikle ilgili yapılan çalışmalar, astrofizikteki gelişmeler, kuantum fiziği vesaire bu defa şeyin önünü metafiziğe doğru bir açılım imkanı verdi.
İşte hocam bu transpersonal psikoloji, evet. Humanistik psikoloji bunlar da esasında yavaş yavaş bir ne diyelim öte aleme bir kapı aralıyor esasında.
Evet en azından bir kanadı öyle ve ilginç işte mesela belki biz yapamadık ama transpersonal psikologların birçoğu tasavvuftan hatırı sayılır bir şekilde kaynak alıyor, yararlanıyor yani.
Hocam bu ilahi sevgi konusunda falan Batılılar Mevlana'yı çok özellikle okuyorlar. Ve Mevlana'nın o hikaye anlatımları falan hakikaten terapi olarak, psikoterapi olarak bugün modellenmiş Batı'da.
Evet.
Ve terapilerde kullanılıyor esasında.
Evet.
Keşke biz kendi kültürümüze sahip çıkabilsek.
Evet yani işte şey nasıl Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri var, madenleri var ama bunu çıkarmak için teknolojiye ihtiyaç var yani. Yoksa şey oluyor yani altında madenler var sen üstünde. Hazine altında ama sen üstünde yoksulca oturuyorsun yani.
Hocam biraz sonra bir iki kısa araya girelim. Bir hikaye anlatacağım Mesnevi'den bununla tamam. Alakalı. Kısa bir araya girelim.
Girelim hocam.
Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam dediniz ya altımızda zenginlik var ama biz üstte fakirlik çekiyoruz. Mesnevi'de güzel bir hikaye var. Evet. Adamın yastığının altındaki toprakta gömülü hazineler varmış. Adam açlıktan ölüyor. Şimdi biz öyle bir çağdayız ki gerçekten manevi olarak müthiş birikimimiz var. Onun farkında değiliz. Batı'dan psikoterapi işte ithal etmeye çalışıyoruz. Belki ülkemizin altında petrol, gaz, her türlü zenginlikler var. Onları çıkaramadığımız için yine Batı'dan ithal etmek zorunda kalıyoruz. İnşallah şu içinde bulunduğumuz çağ bir hani bizim rönesansımız olur da bilgi üretiminde. Çünkü hocam bilgi üretenler şu anda önde değil mi? Yani bütün dünyada en önde giden ülkeler hani sadece mutlu olmak için değil de
tabii, tabii.
Güçlü yani, olmak için.
Kesinlikle yani. Bilgi çok önemli ve yani Bacon'ın bir sözü vardı, Francis Bacon, İngiliz filozof, bilgi güçtür diye. Ha bu gücü Rönesans'ta özellikle Batı dünyasında büyük bir motivasyon oldu. Bunu aşırı kullandı, doğayı da tahrip edecek bir biçimde kullandı ama sonuçta bilgi bir güçtür ve onu yeri yerince kullanmak da insan için zaruri bir şey. Eğer insanlığa refah getirmek istiyorsak, insanların yaşam koşullarını iyileştirmek istiyorsak, çünkü insanın yeryüzündeki görevi tırnak içinde sadece ibadet etmek değil yani, aynı zamanda yeryüzünü mamur etmek. Yani bir umran kurmak, bir kültür ve uygarlık kurmak misyonu da vermiş yaradan.
Aslında ibadet hocam o manayı kapsıyor. İbadet kulluk etmek demek. Allah-u Teala bize namaz kıl, oruç tut dediği gibi dünyayı mamur et diyor mesela.
Evet. Ama o da biz algımızı daha çok şeye dönüştürmüşüz yani. Belirli ibadetlere odaklanmışız. Hatta sosyal yaşamdaki ölçüleri bile buharlaştırmışız. Mesela diyelim ki ahde vefa. Yani sözünde durmak çok önemli bir ilke. Şimdi özellikle insan ilişkilerine bakan taraf ahlakı bir miktar şey etmişiz yani. Küçümsemişiz. Sanki o biraz fantastik olsa da olur, olmasa da olur yani.
O yüzden hocam işte bu bizim tasavvufi eserlerde İhya Ulumuddin bilhassa mesela. Bu kötü alışkanlıklar, sebepleri, kalp hastalıkları. İşte hocam okumak gerekiyor. Şöyle diyor müellifimiz. Bunun için mutluluk istiyorsan ilim talep et, bilgiye öğrenmeye koş. Bilgi dağarcığını alabildiğince genişlet ki hüzün ve kederlerden kurtulasın. Bak Allah Resulü ne diyor? Rabbim bu ayet-i kerim hocam. Estağfirullah. Rabbi zidni ilme. Allah'ın bilgimi artır. Hocam Kur'an-ı Kerim'de başka artır diye bir dua yok benim bildiğim. Sadece ilim konusunda bu dua yapılmış. Hakikaten yani dinimizin kıymetini bilsek bugün dünyanın en bilgili insanları tıpta, psikolojide, her sahada bizim olmamız gerekirdi.
Evet. Yani burada bir çocukluğa doğru bir dönmek lazım hocam diye düşünüyorum. Mesela bilginin en önemli motivasyonu hocam hayret ve merak kabul ediliyor. Çocuklardaki merak güdüsünü hocam çocukken teşvik etmek gerekiyor ama biz genellikle bazı payını veriyoruz yani. Çünkü çocukların sorduğu sorular çok ilginç sorular ve diyelim ki biz saat kaç diye sorarız. Çocuk der ki zaman nedir? Biz birdenbire afallarız şimdi. Filozof Augustinus der ki zamanın ne olduğunu ben biliyorum diyor ama biri sorduğu zaman bilmiyorum diyor. Çünkü anlatamıyorum yani. Böyle çok bildik şeyleri bize çocuk sorar. Biz ya bu çok bildik şey ben nasıl bilmiyorum yani diyoruz. Bu merak güdüsünü teşvik etmek lazım ve okuma kültürünü daha şeyde okul öncesinden itibaren kazandırmak lazım yani. Mesela TÜBİTAK'ta hocam var. Okul öncesi çocuklar için de 2-3 yaşa kadar iniyor yani çocuklara dönük kitaplar. Görsel ağırlıklı vesaire bir kısmı etkinlikli vesaire. Ama hakikaten bu tür kitapları kullanmak gerekiyor.
Eyvallah hocam. Demek ki bilgiyi artırmak lazım. Peygamber Efendimizin çok güzel hadis-i şerif var bu konuda. Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya da bunları seven ol, ilmi seven ol. Sakın dördüncüsü olma diyor. Ya evet. Ben ne kitap okurum? Ya ilim adamı neymiş? Bana ne? Ben film seyrederim işte, oyun oynarım. Bugün hocam maalesef bu moddayız. Yani bunu söylemesek bile açık.
Evet.
Ama bakıyorsunuz ki hocam gençlerimiz oyun peşinde. Yaşlılarımız bu abuk subuk evlilik programları var. Evet. İki insan car car kavga ediyor. Ya kardeşim sana ne onun kavgasından? Niye vaktini öldürüyorsun? Yani değil mi? Yani programımız da maalesef keşke biraz daha bunları kontrollü yani bu televizyonlar da biraz daha topluma faydalı şeyler koysalar. Yani merak konusunu şöyle kullan hocam. Yani evet. Uzayı merak etmek değil de falanca ile falanca niye geçinememiş? Bunu çok merak ediyoruz. Niye ayrılmışlar? Onlar ne yemek yiyor falanca işte.
İş magazine dönüyor.
Yani maalesef.
Dedikodunun böyle artık ulusal ölçekte bir yapısı oluyor yani. Sonuçta insanın bu merak hakikaten beslenmesi, büyütülmesi gereken bir şey yani.
Şimdi hocam şöyle diyor. Bir de mutlulukla alakalı olarak şunu da bilelim. Mesela hocam bu da bilgi. Bu dünya %100 mutluluk yeri değildir. Böyle bir dünya yok hocam. Ütopya bile yok. Yani doyuyorsunuz, hiçbir sıkıntı görmüyorsunuz, dert görmüyorsunuz. %100 mutlu bir hayat. Şimdi genelde insanlarımızın zihinsel kodlarında böyle bir hayat var gibi düşünüyoruz. Ben üniversiteyi bitirdiğimde çok güzel bir işe kavuşurum. Çok güzel bir evlilik yaparım. Harika bir hayatım olur. Tek sıkıntı üniversitede okumak. Üniversite bittiği anda mutlu olacağım. Evet. Üniversite biter hocam, işe girersiniz. Bu sefer dersiniz ki ya bir profesör olsam, bir şu kurumda müdür ben olsam, hayat dört dörtlük olur. Müdür de olursunuz, profesör de olursunuz, yine bitmez. İşte hocam bu yüzden bilgi dedik ya biraz önce. Kur'an-ı Kerim bize bu hayatın sıkıntı yeri olduğunu söylüyor. Şöyle diyor ayet-i kerimede, biz insanı sıkıntı ve zorluk içinde yarattık. Buna hazır olursanız savunma mekanizmanız yerinde olduğu için mutsuz olmuyorsunuz. Çünkü bekliyorsunuz.
Evet.
Yani bir darbe gelebilir. Hani gardını almak diyorlar ya hocam şimdi.
Evet.
Geçen bir yerde konuştum hocam. İnsan bilmeden bir boşluğa basarsa bel fıtığı olabiliyor. Yani 5 santimlik bir boşluk. Ama beyin onu görmediği için.
Evet. Hesaba katmıyor. Refleksler ona göre işlemiyor.
3 beden düşseniz ve kendinizi böyle kastığınız zaman çok ciddi hasar almıyor vücudunuz. Çünkü vücut onu kendine göre. Şunu demek istiyorum. Yani insan bilişsel olarak bu hayatta sıkıntı çekeceğini bildiği anda kendini ayarlıyor. Şu şu başıma gelebilir. Ben de şunu şunu yaparım diyor. Ve böylece mutsuz olmuyor hocam. Çok ilginç.
Evet, yani psikolojide bir dönem hep böyle mutluluk öne çıkartılan bir şeydi. Ama Maslow mesela ve Viktor Frankl çilelerin, ızdırapların insanı ne kadar olgunlaştırıcı işlevin olduğunu da şey diyor, vurguluyor. Bir de tabii işin psikoloji dışında bir de kapitalizm hocam. Tüketim kültürü insanlara tüketirsen mutlu olursun. Tüketiyorum, satın alıyorum, tüketiyorum öyleyse mutluyum havası oluşturuyor. Mesela reklamlara bir baktığınızda mesela hocam ne sunuluyorsa sunulsun tırnak içinde mutlulukla birlikte sunuluyor yani. Mesela diyelim ki bir diş macunu reklamında gülen bakıyorsunuz ha, gülen insan ve herkes ona aşık olacak yani.
Dişleri ya da parlıyor
ki,
falan.
Evet. Ya da diyelim ki bir ev satılıyor ve orada musmutlu bir aile tablosu. Yani elbette aile, ev, mutluluk bunlar güzel şeyler ama bunun böyle şey olarak sadece bir satış aracı olarak kullanılması, tüketim amacıyla kullanılmış olması çok kötü. Bu şeye benziyor hocam. Mesela yemek yemek zevk veren bir şey değil midir insana?
Eyvallah. Evet.
Ama aşırı yemek ne yapıyor insanı? Obez yapıyor. Yani bizim şu andaki hocam mutluluk talebimiz şeye benziyor yani. Obezlerin talebine benziyor. Bu kadar mutluluk odaklı bir yaşam tarzı sadece yemekten haz almak gibi. Halbuki esas olan şeydir yani. Uzun dönemli hazlardır yani.
Hocam,
sadece anlık hazlar bir yere kadar. Onlar doygunluğa ulaşır. Yani diyelim ki ne kadar susuz olursanız olun çölden gelin. İçecek olduğunuz diyelim ki 2 litre sudur. 3. litre içemezsiniz yani. Dolayısıyla siz zevk almak istiyorsanız ne yapacaksınız? O suyun yaratılışını düşüneceksin. O suyun bedenine kattığına düşüneceksin ve o suyu ya ulaşamayan insanlara ulaştırmak için çaba göstereceksin. Mutluluk o zaman geliyor yani.
Hocam Martin Seligman'ın son bulduğu bir şey var. Şey diyor, flow, akış.
Evet.
Yani insan bir şeyde fani olacak. Yani bir sanatı seviyorsunuz, ibadeti seviyorsunuz. Orada veya kitap okumayı çok seviyorsunuz. Kitap okurken vakti kaybediyorsanız.
Evet.
Bir sanatla uğraşırken vakti kaybediyorsanız. Evet belki o anda hani bir şeker yer gibi, baklava yer gibi çok zevk almıyorsunuz belki ama insanın diyor en mutlu olduğu an o andır. Ya insanın böyle kendini bir şey kaptırması.
Evet.
Bu manada hocam esasında belki tabii hem dini açıdan belki ibadetlerde böyle bir şey olduğu gibi maddi açıdan da hocam insanın sevdiği işi yapması belki. Yani ben işte ne bileyim duvar örerken çok seviniyorum diyen bir adam usta olsun, duvar ustası.
Evet.
Ama ben çamurdan, tozdan nefret ederim diyen bir adam usta olursa
hocam,
herhalde bizim, akşama sade bakar.
Hocam bizim Trabzonların o konuda bir formülü var.
Nasıl hocam?
Diyor ki ya sevduğunu alacaksın ya da aldığını seveceksin.
O da hocam çok güzelmiş ya.
Yani diyelim ki yaşam koşulları sana sadece duvar ustası olmayı seçeneğini vermişse başka atıyorum hiçbir şey vermemişse.
O zaman seveceksin onu.
Ha, onu sevimli hale getir kendin için. O zaman yaşamdan tat alırsın. Öbür türlü kendini İşte piramitlerde çalışan bir köle gibi hissedersin yani.
Hocam o ileride gelecek rıza bölümünde yani yaptığımız için razı olalım o da var ama baştan imkanım var hocam. 5 tane meslek gençler için söylüyorum şimdi.
Evet.
Adam kandan nefret ediyor. Hasta insan görmek istemiyor. Doktor olmak istiyor. Ya sen yani yaradan böyle hani böyle iğreniyorsan, evet. Kandan korkuyorsan senin ne işin var tıpta yarın? Değil mi? Cerrah olacaksın.
Yani evet.
İnsanın sağını solunu keseceksin yani.
Ya da ses ve sahne sanatlarıyla ilgili becerilerin yoksa, kinestetik becerilerin, ses yeteneğin yoksa niye konservatuara gideceksin ki? Başarılı olduğun bir alana gidersin yani. Yani en büyük fizikçilerden bir tanesi Stephen Hawking öldü geçen yıllar. Şimdi adam MS hastalığı vardı. Şimdi bu adam kahır da yapabilirdi hocam. Her şeyi kahredebilirdi yani. Ama adam ne yaptı? Yapabileceğini yaptı. Teorik fizik. Mesela gidip de laboratuvarda fizik çalışması yapmadı. Teorik fizik çalışması yaptı. Yani sonuçta ben şeye geliyorum. Nasreddin Hoca'nın hocam kabrini yapan mimar Nasreddin Hoca'nın esprisini taşıyor yani. Bir kapı var.
Kilitli.
Kapı kilitli ama geri kalan her taraf açık. Şimdi sen gelmişsen illa o kapıdan girmeye çalışıyorsun, uğraşıyorsun, çabalıyorsun vesaire ama kapı kilitli. Ağlıyorsun, zırlıyorsun, dua ediyorsun falan. Şimdi Hafız-ı Şirazi atfedilen bir söz var. Onun mu bilmiyorum ama anlamı doğru en azından yani. Allah sana bir kapıyı kapadıysa başka bir kapıyı açtığı için değil, sana açık binlerce kapı var, onlara git diye.
Biz de inadına...
Bir değil, bin tane yani.
İnadına kapalı kapıyı zorluyoruz.
Aha, orayı zorluyoruz, ağlıyoruz, zırlıyoruz, orayla ilgili arabesk yapıyoruz, dram yapıyoruz, hüzün diye melankoli yaşıyoruz falan falan falan yani. Halbuki yani Allah'ın sana sunduğu bütün seçenekleri göreceksin yani.
Hocam biraz İnsan... önce hocadan bahsettiniz ya, tam yeri gelmişken ben de hocayla alakalı bir şey anlatayım. Hani aldığını seveceksin, sevdiğini alacaksın hikayesi. Hocam demişler, sen bir hocasın yani, velisin, bir keramet göster. Göstereyim demiş.
Evet.
Daha demiş yanıma gel. Daha gelmemiş.
Denir mi?
Ha, bir daha. Rivayette de ağaca demiş. Ağaca yanıma gel demiş. Ağaç gelmemiş. Eh demiş, ağaç bize gelmemiş. Biz ağaca gideriz. Ne olacak? Neticede demiş. Mesela buluşmaksa.
Evet.
Yani böyle.
Ve ilginç hocam aslında şey. Yürümeyi bırakalım. Ayakta durmak bile hocam mucizevi bir şey. Yürümek için o kas koordinasyonları, beynin ve sinir sistemin işleyişleri vesaireye girdiğiniz zaman var ya hocam. Yani inanılmaz şeyler var orada. Yani senin zaten varlığın bir mucize. Bir zaman bir arkadaş demişti ya, diyor, çok istiyordum böyle mucizevi bir şey göreyim diye. Yani Allah hiç göstermedi bana. Dedim kaç tane çocuğum var? 3 tane dedi. Çal dedim. Daha ne arıyorsun sen yani?
Ya onlar her biri birer mucize ha, yani.
Diyelim ki Allah göstermesin, çocuğun olmadı. Ya senin varlığın bir kere zaten bir mucize değil mi ya? Yani.
Şimdi hocam o kadar çok mucize görüyoruz ki biz. Göre göre bize normal gelmeye başlıyor.
Evet.
Çocuğumuzun dünyaya gelmesi.
Sıradanlaştırıyoruz.
Yürümemiz, koşmamız. Ya hocam şu konuşmak ne demek ya? Nefes alıp nefes veriyoruz. O ses güzelleşiyor, ağzımızdan değişik harfler, sesler çıkıyor. Yani akıl alası bir şey
ya
değil.
Ya nasıl düşünüyoruz da anında böyle ağzımızdan dökülüyor bütün bunlar. Bu koordinasyon nasıl sağlanıyor? O kelimenin peşinden o kelime nasıl gelecek falan. Hocam Einstein'ın bir sözü geldi aklıma. Diyor ki bu hayatı iki türlü yaşarsın. Bir, her şey sıradanmış gibi. İki, her şey mucizeymiş gibi.
Zaten hocam her şey mucizeymiş gibi yaşarsanız
tabii, hayattan zevk alırsınız. Her şey mucize dediğiniz gibi biz onu sıradanlaştırıyoruz. Kendimizi de sıradanlaştırıyoruz. Çünkü biz de mucizevi varlıklarız yani. Yaradan bizi mucizevi bir varlık olarak yaratmış. Onun için Allah yarattığı her şey için ayet demiyor mu hocam?
Hem ayet diyor, hem de özel insan için biz insanı en mükemmel şekilde hem yarattık de. Diyor. Tin suresinde. Ama hocam bugün öyle bir toplumumuzda karamsarlık da var. Yani böyle olmadık konularda kendimizi başkalarıyla kıyas edip mutsuz oluyor. Ya sen Allah göz vermiş bir mucize. Burnun bir mucize, dişlerin bir mucize, dizlerin bir mucize. Yani hocam dizler özellikle bahsettim, biraz diz sıkıntısı yaşıyorum şu ara.
Allah 50, 60'lı yaşlarda.
Ya diyorum ben yıllarca yürümüşüm, hiç kıymetini bilmemişim dizlerimin.
Evet.
Ne kadar harika bir organmış.
Hocam ekonomide kural o zaten. Bir malın kıymeti, mal ve hizmetin kıymeti yokluğunda bilinir.
İşte hocam siz başlangıçta demiştiniz ki cehalet bir mutluluktur.
Evet.
Başta hocam kendi kendinizi naksettiniz. Demek ki cehalet mutluluk değildir.
Evet.
Yani insan dizlerinden cahil olduğu zaman, midesinden cahil olduğu zaman. Hocam hatta şöyle bir şey var. Gerçi bu manada sizi destekliyorum şimdi. Bir insanın diyor bir yerin ağrıdığı, insanın midesini biliyorsa midesinin yerini, bu hasta adamdır. Normalde sağlıklı bir insan midesinin daha yerini detaylı bilmez. Altta bir yerde ama der yani sağda mı solda mı, çok da beni ilgilendirmiyor der.
Bizim gibi göbeği olanlar için sorun yok. Biz biliyoruz hocam.
Veya kalp hassas olmayan bir adam
evet.
Kalbinin yerini çok ciddi manada bilmez. Ama adam kalp hastasıysa hemen yerini bilir.
Evet.
İşte efendim kalbin ne kadar attı. Mesela hocam nabzınız kaç biliyor musunuz?
Bilmiyorum.
Hiç ben de düşünmedim ama Allah göstermesin bir insan kalp hastası olsa nabzını sayar. Da bilir, şeyini de bilir, hepsini bilir. Bazen cehalet mutluluk hocam, doğru söylüyorsunuz bu sağlık konusunda. Bildikçe insan daha çok belki hastalığını bildikçe korkuyor.
Ya işte biraz da hocam belki bilgiyle bilgeliği ayırmak gerekiyor. Yani malumat furuş, çok lüzumsuz, gereksiz, insan için yaşamsal değeri olmayan bilgiler insana bir şey katmıyor. Ama yaşamına ışık tutacak, yol gösterecek olan bilgiler o insanı gerçekten mutluluğa götürecek olan şeyler yani.
Hocam yine gel de sana hocaya hak verme. Bana ne sana ne formülü.
Evet hocam.
En hayatta mutlu olmanın.
Hoca Nasrettin. Evet.
Evet diyor ki bir gün hocam diyorlar biz tepsi baklava gidiyor. Oğlum bana ne diyor el alemin baklavasından. Beni hiç ilgimi çekmez. Kim ne almış, ne yemiş, ne satmış. Bana ne. Hocam diyorlar o baklava sizin eve gidiyor herhalde. Yavrum sana ne o zaman diyor. Benim eve giden baklava. Misafirim gelecek almışım mesela. Şimdi hocam yani dediğiniz gibi evet kendimizi ilgilendiren varoluşsal daha büyük konuları öğrenmek yerine tutup falanca ne yemiş, filancanın arabasının markası neymiş. Böyle hocam çok ilginçtir bu Facebook'ta falan herhalde böyle canlı sayfalar var ya.
Evet.
Ya da mutfağına kamera koymuş. Meşhur bir artist.
Evet.
Ya gidip yumurta kırıp pişirip yiyor falan filan. Hocam binlerce insan canını seyrediyordu. Ya bu kadar merak ediyorsun bu adamın nasıl yumurta pişirip yediğini. Sana ne bundan yani?
Evet, yani YouTube'da da TikTok'ta da inanılmaz trend olan videolar bir kısmı içi. Yani bu mu trend olur, bu mu bu kadar izlenir denecek düzeyde ama insan işte o kadar saçma salak bir hale gelebiliyor yani tavır ve davranışları. Tolstoy bir hikaye anlatıyor hocam. Adam koşarken kuyuya düşüyor. Kuyuya düşerken bir ağacın dalına yapışıyor. Daha doğrusu orada çıkmış bir dala yapışıyor, duruyor. Birden o kuyuya düşüyor olduğunu unutuyor. O ağacın, dal, onun şeyiyle ilgilenmeye başlıyor yani. Hani kuyudan kurtulmak için uğraşmıyor yani.
Hatta hocam bu risalede geçer. Bir de işin kötüsü bir siyah bir beyaz fare o ağacın köklerini de yiyor falan diye risalede geçer o Risale-i Nurlar'da. Şimdi hocam gerçekten belki bugün bilgi sıkıntısı değil de belki bilgide seçicilik konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yani her şeyi haberleri deneyip Amerika'da ne oldu, Çin'de hangi deprem olmuş, Malezya'daki yağmurlar. Yani bir kısmı bizi ilgilendirmiyor bunların.
Evet.
Yani oradaki yerel şeyler. Bugün hocam basın yayında öyle bir haber veriyor ki size. İşte falanca kişi öldü diyor. Ya diyorsun ya Türkiye'de böyle bir adam öldüyse önemli bir haber. Ama atıyorum Antarktika'da bir adam öldüyse bana ne yani. Şeklinde böyle hocam bilgi bombardımanı bizi gerçek marifet bilgisinden sanki geri
tabii,
koyuyormuş gibi evet. Geliyor bana.
Çünkü şey zihin onlara doluyor. Bu kadar zihin düşünmek için, derinleşebilmek için de bir boşluğa ihtiyacı var. Ama böyle bir bilgi bombardımanı karşısında zihin artık kilitleniyor. Mesela şöyle düşün hocam. Araba kullanıyorsunuz, kavşaktasınız. Her kornaya, her sese, her araba hareketine dikkat ederseniz ne yapmış olursunuz? Dikkatsizlik etmiş olursunuz.
Ancak seni ilgilendiren sağındaki solundaki arabaya bakacaksın.
Yani. Doğru. Şimdi şeyde böyle etrafımızdaki bu bilgi bombardımanı karşısında da bizim açımızdan yaşamsal olanlara öncelik tanımamız, ruhsal anlamda bizi besleyecek olanlara öncelik tanımamız gerekiyor. Yoksa bütün bu bilgiler aslında parçalanıp gitmek.
Belki hocam işte sufilerin zaman zaman halvete girip de kendi işlerine yoğunlaşmalarının sebebi de budur Allah-u Alem. Tamamen dış dünyaya kapatıyorlar kendilerini.
Evet.
Yerin altında küçük bir odacık, ufacık bir camdan belki ışık geliyor gelmiyor o kadar hava geliyor sadece. Orada hocam 40 gün zikrullah, tefekkür,
evet.
Efendim işte diğer ibadetler ve adam kendini buluyor hocam orada.
Evet bunu dağa çıkarak yapmak da var hocam.
Hocam işin kolay tarafı o da güzel
onun da şöyle bir psikolojide şöyle bir açıklaması var hocam. Yukarılarda hava daha seyreliyor, daha az oksijen alıyoruz. Beynimizin korteks tabakasına daha az oksijen gidince rasyonel bilinci yönetiyor. Orası biraz şey kalıyor.
Yavaşlıyor. Manevi kalbimiz mi?
Kalp bu defa daha fazla şey diyor, harekete geçiyor. Yani mesela onun için bizim Karadenizler yaylaları sever. Çünkü yaylalarda o kadar derdi tasayı o kadar takmıyorsun. Kafa biraz daha güzel oluyor yani. Ama bunu mesela peygamberimizin Hira mağarası dağa çıkıyor yani. Musa peygamberin
Sina dağına çıkıyor
olması.
Hocam inşallah beraber bir dağa çıkalım.
Evet.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz.
Eyvallah.
Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Tasavvuf İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.